Ayrım 10. Günler geçti. 1915 yılının sıcak Mayıs'ına girdik. Çoğu zaman annem terasta bizimle otururken bebek de beyaz beşiğinde uyurdu. Mehmet'le birlikte onun örtülerini aralar, acaba bize gülümseyecek mi diye bakardık. Oracıkta öyle sakin bir şekilde yatardı. Öyle sessiz bir bebekti ki. Zamanla kendisini çok sever olmuştuk. Yaptığımız bütün gürültüye rağmen uyumasına devam ederdi. Onun bu özelliği sayesinde kimse bize susun, gürültü yapmayın diye çıkışmadığı için bebeği daha da sevimli bulurduk. İşte tam bu sıralardaydı, babaannem kocasını hiçe sayarak bize açıkça ziyaretlerde bulunmaya başladı. Bir gün bizde oturup babama mektup yazdılar ve Muazzez'in doğumunu haber verdiler. Bilmem babam bu mektubu alıp okuma fırsatını bulabildi mi? Komşular babamdan bu kadar uzun zaman ses çıkmamasını hayra yormuyorlar. Anneme bilgi almak üzere askerlik dairesine gitmesini tavsiye ediyorlardı. Annem telaş içindeydi ama kötü bir haber alma korkusuyla gitmemekte direniyordu. Bir gün Muazzez'i görmek için Sarıyer'den Ayşe yengem geldi. Çok değişmişti. Kendisini güçlükle tanıdım. Yüzünde renk kalmamış, yanakları elmacık kemiklerine yapışmış, ruh gibi olmuştu. Muazzez'i gösterdiklerinde ağlamaya başladı. Bu sahnenin çekiciliğine kapılmış, kendisini izliyordum. Yaşlar yanaklarından aşağı yuvarlanırken, acının böylesini görmeye alışık olmayan Mehmet, soru dolu yüzünü yengeme kaldırmış, kolunu okşuyordu. Yengemin ağlaması çok sürmedi ama bu defa da öksürük nöbetine yakalandı. Öyle derinden ve sürekli öksürüyordu ki dışarıda terasta oturan babaannem sabırsızlıkla ayağını yere vurmaya başladı. Sinirler bu kadar çok acıyı birden nasıl kaldırsın? Ben de durduğum yerde ağlasam mı acaba diye düşünüyordum. Bugünlerde herkes nedenli nedensiz öyle sık ağlar olmuştu ki. Keşke babam dönseydi. Onu haftalardır hatta belki aylardır düşünmez olmuştum. Ama işte şimdi birdenbire gözlerimin önüne gelmiş, bana özlemimi hatırlatmıştı. Eskiden olduğu gibi şu terasın başına çıkıp bizi çağırdığını duymak için ah neler yapmazdım. Boğazıma bir yumruk tıkandı, ağlamak bulaşıcı bir şeydi galiba. Yengem anneme Ahmet amcamın yaralanarak görme yeteneğini kaybettiğini anlatmaktaydı. Onu neden daha hala bırakmadıklarına da aklı ermiyordu. Mehmet yengeme daha fazla yaklaşabilmek için dizine tırmandı. Annem de Muazzez'le seyahat etmek biraz daha kolaylaşır kolaylaşmaz Sarıyer'e kendisini görmeye geleceğimize dair söz verdi. Yengem derin bir iç çekti. Belli ki geçen yıl Sarıyer'de hep birlikte geçirdiğimiz günleri düşünmekteydi. Yengemin bir yükselip bir alçalan yumuşak sesini dinlerken benim de gözümde Sarıyer canlandı. Ağaçların arasına sığmış eski ev, kahkahalarla gülen amcam, gene Boğaz'da balık avındayız. Sonra sarmaşığın üstündeki gül kokulu odam ve gece geçen vapurların düdükleri. Bütün anılar o kadar canlı ki bu terasın üstünde durup Sarıyer'i yaşıyorum. Yengem evine dönmek üzere bizden ayrılırken kalbim de onunla birlikte gitti. Tek başına kaldığı bu dünya ile arasına bir koruma perdesi çekebilseydim keşke. Bizi öpmedi. Sadece saçımızı okşamakla yetindi. Gözleri arkada gidiyordu ama belki amcamdan bir haber gelmiştir diye de telaş içindeydi. Haziranda mutlaka geleceğiz dedi annem kararlı bir sesle. Ölüm olmadığı takdirde bu sözü hiçbir koşul bozamaz belli. Ayşe yengem ayrıldı ve bir daha kendisini görmedim. Anılarımdaki Sarıyer'i de görmedim. Yıllar sonra orayı ziyaret ettiğimde ev harap bir haldeydi. Bahçe ise yabani otlar arasında boğulmuştu. Bildiğim, sevdiğim Sarıyer bir zamanki sahipleri gibi bu dünyadan ayrılmıştı sanki. Oysa küçüklüğümdeki Sarıyer en ince ayrıntılarına kadar aklımda. Zamanın sisiyle buğulanmış olsa dahi Ayşe yengemin yüzü de aklımda. Sevilenler kalplerde yaşıyor. Çocukluk sevgileri ise sevgilerin en kuvvetli olanı. Uzun bir elveda. Muazzez küçüklüğünde sanırım sessiz ve sakin bir çocuk olmaya devam etti. O günlere ait onunla ilgili pek anım yok. Aklımda yer edenler hep olağanüstü şeyler, yani olmaması gerekenler. İnsan kendisini biraz zorlayınca kişiler, yerler, olaylar hepsi yerli yerine oturuyor. Geçmişe dalmakta hiç güçlük çekmiyorum. Mektupların, fotoğrafların ve daha sonra yapılmış olan açıklamaların da yardımıyla bütün bu anılar en ince ayrıntılarına kadar gözlerimin önüne diziliyor. Örneğin babaannemin Feride'yi almaya geldiği gün dakikası dakikasına aklımda. Yazın ortasındaydık. Biz bahçede annemin gözü önünde oynuyorduk. O Muazzez için elbise dikiyor, Muazzez ise yere serilmiş kilimin üstünde emeklemekte. İnci içeride işle meşgul. Mutfaktan Feride'nin şarkı söyleyen sesi duyuluyor. Her tarafta müthiş bir durgunluk var. Mavi bir gök altında ışıl ışıl bir gün. İçim bir neden olmadığı halde mutlulukla dolu. Evimiz hiç bu kadar güzel görünmemişti bana. yeşil çimlerin ortasında şipşirin, kutu gibi bir ev. Güneş ışığının değdiği dilimlerde göz kamaştırıcı bir beyazlık var. Asmanın ve incir ağacının kurtusunda kalan diğer kısımları ise sanki gri bir dantelle örtülmüş. Düşünüyorum da, acaba ufkun ilerisinde bir bulutçuk olsun yok muydu? Başımızın üstünde dolanan belayı bize önceden haber veren. Olsa unutmazdım. Bundan daha iyi hatırladığım başka hiçbir gün yoktur yaşantımda. Sanırım ölene kadar da bu resim şeridi gözlerimin önünden gitmeyecek. Öğleni doğruydu. Babaannem çayırın üstünden yürüyüp geldi. Yüksek yakalı feracesi altında pek ciddi görünüyordu. İnci hemen kendisine buz gibi bir gül şerbeti sundu. Babaannem annemin çekip getirdiği şezlonga oturdu ve kanter içinde kalmış olan yüzünü açtı. Sonra öpmemiz için elini uzattı bize doğru. İyi bir günündeydi. Bebeğin ne kadar sağlıklı göründüğüne dikkat çekti ve anneme dikişle ilgili bir iki öneride bulundu. Öylesine candan bir tavırla konuşuyordu ki bir şey istemek üzere olduğunu hissettim. Babaannem öyle yoktan yere iltifat etmezdi. Geriye yaslandı, her zaman yanında taşıdığı ufak fil dişi yelpazeyle serinlerken bir yandan da canlı canlı anlatıyordu. Annem sakin bir şekilde dikişine devam etti. Babaannemin sorularını o sihirli günün ahengine uygun, alçak ve hafif bir sesle yanıtlıyordu. Babaannem şerbetini bitirdikten sonra baklayı ağzından çıkardı. Kocası o akşam iş arkadaşlarına bir ziyafet veriyordu ama aksiliğe bakın ki evde aşçı hasta, diğer hizmetkarlar da yemek yapma konusunda deneyimsizdiler. Babaannem bu noktada bir an durdu ve endişeyle anneme baktı. Annemin yüzünde ne düşündüğünü gösteren en ufak bir belirti yok. Sakin sakin dikişini dikiyor. Mehmet bu anlamsız konuşmadan sıkıldı. Ballı babu toplayıp emmek için yanımızdan kalktı. Ben orada kalıp kalmama konusunda kararsız, Muazzez'in kilimi yanında dolanmaktaydım. Babaannem de sabırsızlığın ilk belirtileri ortaya çıkmıştı. Ne diyorsun Şevki'ye diye sordu. Sesindeki tatlılık birden o çok iyi tanıdığımız otoriter tona dönüşmüştü. Söylediğimi duydun mu yoksa rüyada mısın? Tabii duydum dedi annem. Sonra başını kaldırarak babaannemin gözlerinin ta içine baktı. Ama söyleyebileceğim bir şey yok ki. En iyisi aşçınız kalkıp yemekleri yapsın, ondan sonra gene yatsın yatmak istiyorsa. Saçmalama diye çıkıştı babaannem. Sesindeki kontrolünü kaybetmek üzereydi. Son bir gayretle sordu. Bir şekilde bu işi halletmem lazım. Acaba Feride'yi bıraksan da bize gelse? Bırakmam dedi annem yumuşak bir sesle. Sinirlerine bu derece hakim olabilmesine hayran kalmıştım. Babaannemin dudakları inatçı bir biçimde kıvrıldı. Bir gecelik canım, yarın geri göndereceğim. Annem bu defa cevap vermedi. Babaannem konuşuyor, neden Feride'yi alması gerek anlatıyordu. Sonunda annem bu bitmez tükenmez inatçılığa, bu cerbezeye yenik düştü ve Feride'nin aynı gece eve dönmesi şartıyla gitmesine izin verdi. Babaannem bu çözüm tarzını beğenmese de kabul etmek zorunda kalmıştı. Yapabileceği başka bir şey yoktu ki. Öyle ya, annem isterse kararını değiştirebilirdi. Sanırım babaannem Feride'yi ziyaret gecesinden sonra da aşçısı iyileşene dek yanında tutmak niyetindeydi başlangıçta. Bu arada evde yığılan işleri İnci ile annem paylaşmış, umurunda değil. Oysa evde iş yapma konusunda ondan daha geniş olanına da rastlanmamıştır. Kazara bir iş yapması gerekse ben hizmetçi miyim diye serzenişe geçerdi. Sorun böylelikle çözülünce öğle yemeğine dahi kalmadan kalkmaya davrandı, Feride'ye durumu izah etti ve aceleyle bizden ayrıldı. O gittikten sonra annem derin bir iç çekti o kadar. Başka hiçbir yorum yok. Çok geçmedi, annem içeriye girdi. Mehmet'le ben bahçede oynamaya devam ettik ama kızgın güneş hızımızı kesmişti. Çimleri elimi sürdüm, sanki yanıyor. Güvercinler uykulu bir ku ku tutturmuşlar. Hava öylesine sakin, öylesine gerçek dışı ki acaba düş mü görüyorum diye düşünüyorum. Yoksa bu uyuşuk hal başımıza geleceklerin ön habercisi miydi? Çok tuhaftır, bu duygularımı bahçede oynarken Mehmet'e de açmıştım. Yaşadığımız güzel günlerin sona ermesine kötü bir şey olur gibisinden bir laf etmiştim. Annem de duymuş, hatırlıyor. Tabii ben bunu söylediğimde Mehmet kara gözlerini koca koca açarak bakmıştı bana sadece. Ne demek istediğimi soracak olsaydı herhalde yanıtlayamazdım. Bu tür duyguları açıklayacak derecede gelişmemişti kelime dağarcığım o zamanlar. Beyaz evimizin, yeşil çimenlerin, bu renk renk yanan çiçeklerin bir tehlike içinde oldukları içime doğmuştu ama bu duyguları sözcüklere dökemiyordum. Hoş dökebilseydim de çocuk saçmalaması işte ne olacak der geçerlerdi. Gerçekte Mehmet'in bir şeyi anlamayan yüzüne bakarken ben de ne demek istediğimi unutup oyuna devam etmiştim. Gün içerisinde anlamlı bir takım şeyler olmuştu. O zamanlar tabii bir anlam çıkaramamıştık ama şimdi düşününce öğle yemeği büyük bir aceleyle yenmişti. Feride bir an önce babaannemlere gitmek istiyordu. İnci ekmek sırasına girmek üzere fırına gönderildi. Bir süredir bu işi o yapmaktaydı. Küçücük vücudu ile Feride'nin giremeyeceği deliklere zorlanmadan girebiliyordu. Derken Müjgan Hanım ve arkasında Nuri ile Yasemin öğleden sonra kendi bahçelerinden bizimkine geçtiler. Annemle Müjgan Hanım şezlonglara tembel tembel uzanıp konuşmaya daldılar. Saatler ilerledi ve güneş iniş yolculuğuna hazırlandı. Müjgan Hanım'a yemeğe kalsınlar diye yalvardık. Annem tek başına yemek yemekten hoşlanmazdı. Ayrıca biz çocukların da hoşuna gidiyordu birlikte olmak. Müjgan Hanım savaştan ve kocasından söz ettikçe annem konuyu değiştirmeye çalışıyordu. Bizim yanımızda mümkün olduğu kadar babamdan konuşmamaya çaba gösterirdi. Öyle ki bir zaman geldi, babamın yüzünü dahi zorlukla hatırlar olduk. Eskiden tanıyıp sevdiğimiz ama şimdi sık görmediğimiz için unutmakta olduğumuz bir akrabaydı sanki o. Adını anmadığımız o kadar uzun zaman geçmişti ki bir gün eve döneceğinden dahi neredeyse umudumuzu kesmiştik. Alıp bizi içine soktuğu bu yassı ev artık kadınlara ait bir yerdi. Hayal gücüm buraya tekrar babamın ince uzun gölgesini, amcamın gürültülü kahkahasını sokabilecek kadar geniş değildi korkarım. Bu evde hiç bulunmamışlar gibi hayalimdeki izleri de giderek silinmekteydi. Şüphesiz bir gün döneceklerdi. Kendisini kızdırdığımız zamanlar İnci böyle söylemiyor muydu? Ama şimdilik üzerimizdeki otoriteleri sıfıra inmişti. Güneş alçalıyordu. Çimleri üfüren tatlı bir meltem çıkmıştı. Hanımlar omuzlarına şallarını aldılar. Sonra İnci geldi, Muazzez'i yatağa hazırlamak üzere. Mehmet'le oyuncaklarımızı topladık ve diğer çocuklarla birlikte ellerimizi yıkamaya çıktık. Yasemin kovadan biraz su alıp yüzünü yıkadı. Sonra sudaki aksine baktı. Azalan ışığın göze garip oyunlar oynadığı saatlerdeydik. Ne tuhaf görünüyorum dedi. Suda göründüğünün kendisi olduğunu inanamıyordu adeta. Yemek odası hoş bir yeşil ışıkla aydınlanmış, bahçeye bakan bütün kapılar açık. Masada şamişe örtülerin üstü kristal ve gümüşle donanmış. Zeytinyağlı yemekler. Tam ortada siyah ve beyaz üzüm tabağı hemen göze çarpıyor. Beyaz bir çehrenin üstündeki bere gibi. Demin Yasemin'in yüzü de suda böyle görünmüştü. Pil dişi yanaklar, burun, alın ve üstünde iki çürümüş göz. Kilerden şarap geldi. Masada bizim de birazcık şarap içmemize izin vardı. Yukarıdan ince indi, Muazzez'i yatırmıştı. Annem kendisine bizi boş yere beklememesini, hemen Feride'yi almak üzere babaannemlere gitmesini söyledi. Sofra ertesi sabahta toplanabilirdi. Önemli olan Feride'nin eve geç kalmadan dönmesiydi. Annem bu konuda olağanüstü bir titizlik gösteriyordu bu akşam. İnci gittikten sonra bir bekleme dönemine girildi. Gerçi hala konuşup gülünüyor, içki içiliyordu ama herkesin kulağı kapıda. Yemek bitince masayı olduğu gibi bırakarak salona geçtik. Bu da pek olağan bir şey değildi bizim evde. Yemek biter bitmez sofra kaldırılırdı. Annem ufak ispirto ocağının üstünde kahve pişirdi ve salonun loşluğuna kendimizi bıraktık. Normal olarak bu saatlerde hepimiz odalarımıza çekilirdik. Kısa bir süre sonra yaz sıcağının baskısından kurtulmuş olan beyaz evimiz gıcırdar, çatırdar ve bizlerle birlikte derin uykuya dalardı. Yasemin ile Nuri huysuzlanmaya başladılar. Koca koltukta oturan Mehmet'in başı göğsüne düşüyordu. Şaşılacak bir şey değil çünkü saat 9 olmuş. Müjgan Hanım çocuklarını toparladı ve çıktılar. Biz de onları iki bahçe arasındaki kapıya kadar geçirdik. Kendilerini uğurladıktan sonra ay ışığının aydınlattığı patikayı takip ederek evimize döndük. Annem yemek odasının bahçeye açılan kapısında bir tiyatro oyunundaymış gibi, bir hayalet rolündeymiş gibi durmuş bizi bekliyordu. Yüksek ağaçların sarıp sarmaladığı evimiz karanlıkta pek sıkılgan, pek içine kapanık bir görüntü almıştı. İçeri girdik. Annem pancurları sıkıca kapayıp sürgüledi. Üstündeki bütün yemek artıklarıyla duran masa sanki içinden ölü çıkmış bir eve ait. Diğer kapıların, pencerelerin kapanması için anneme yardım ettim. Sonra mumun sarı ışığında yolumuzu bulup yukarıya yatmaya çıktık. İnci ve Feride'nin yokluğunu içimde hissediyordum. Peki nasıl girecekler diye sordum. Annem şaşırmıştı. Kim? İnci ile Feride. Annem güldü ve ön kapının anahtarını aldıklarını söyledi. Mehmet de birden İnci'yi hatırlayıp ağlamaya başlamıştı. Annem bu sefer ona sarılarak ama korkacak bir şey yok ki neden ağlıyorsun dedi. Mehmet'in korkusu karanlık içinde dalga dalga yayılarak beni de etkisi altına aldı. Annem bizi öperken bizim ve kendi yatak odasının kapılarını aralık bırakmasını istedim. Korkumuzu öyle hafife alıyordu ki Mehmet gene ağlamaya başladı. Bu defa annemin de hafifçe ürperdiğini hissettim. O gece neden bu kadar tedirgindik acaba? Bir takım açıklanamaz güçler bilinçaltımızı mı zorluyordu? Yoksa hiç bilmiyorum. Yıllarca karanlıkta yatıp uyumuştuk pekala. bu gecede ne gibi bir özellik vardı da mum kandilinin odamızdan çıkıp sahanlığa geçmesi içimizi böyle daraltmıştı. Annem odadan ayrılmadan önce bir an pencerenin önünde durup dışarıya baktı. Uzaklarda bir yerde bekçi baba sopasını yere vuruyordu. Annem hafifçe içini çekti. Allah'tan bekçi baba var dedi. Keşke bu akşam hep bizim evin önünde beklese. Sonra bizleri hatırlayıp kendini toparladı. Pencereyi kapattı ve Muazzez'in yanına odasına geçti. O gittikten sonra uzun süre gözüme uyku girmedi. Sokaktan gelen sesleri dinledim. Çöplükte iki kedi birbirlerini hırlayarak, tükürerek açgözlülük kavgası yapıyorlardı. Evin içinde ise tam bir sessizlik. Yatak odamın kapısı sanki gizli bir mağaraya açılıyor. Sokaktaki sesler gitgide azalmakta. Beklemeye başladım. Ben bekliyorum, ev bekliyor, boş gökyüzü bekliyor. Ama neyi bekliyoruz bu belli değil. Sonunda yorgun düştüm. Kabus dolu bir uykuya daldım. Ne kadar uyudum bilemiyorum. Birden annemin haykırışını duydum. Yoksa bu da rüyanın bir parçası mı? Birisi omuzlarımdan tutmuş, beni sarsıyor ve kalkıp kaçmamı söylüyor. İşkence altındaki zihnim sadece tek bir sözcüğü kapmıştı. Koş! Başka bir şey duymuyorum. Dehşet içinde yataktan fırlıyor ve yanımdan yaralı bir hayvan gibi sızlanarak geçen Mehmet'in eline yapışıyorum. Haykıran insan annem. Sesinde en ufak bir kontrol kalmamış. Ne söylediğini anlamıyor, sadece tahmin ediyorum. Karanlık sahanlıkta kalın, boğucu ve göz yaşartıcı bir duman dalgası beni karşılıyor. Duraklıyorum ama Muazzez'i kucağına alıp peşime düşmüş olan annem, Mehmet de beni merhametsizce öne itiyor. Boğazımız dumandan yanmış bir halde merdivenlerden koşa koşa iniyoruz. Yarı uyku sersemi, yarı panik içinde el yordamıyla yolumuzu buluyoruz. Aşağıda büyük bir ateş dalgası bütün haşmetiyle bizi karşılıyor. Hayır, hayır. Mehmet elime yapışmış, daha ileriye gitmek istemiyor. Yangın diye bağırıyorum. Üzerimde artık uykunun zerresi kalmamış. Annem gene arkadan itiyor ve ayaklarını sürükleyen Mehmet'i de çekerek ilerliyorum. Koş diye çılgınlar gibi bağıran annemin sesi damarlarımdaki kanı adeta donduracak. Bir daha itiyor. Bu defa öyle sert bir itiş ki Mehmet elimden kaçıp yere düşüyor. Annem kendini onun üstüne atıyor. Yerden kaldıracağım diye neredeyse kolunu koparacak. Bana da eteğini tutmam ve önümüzdeki ateş çemberinin içinden rüzgar gibi koşup geçmem için bağırıyor. Dediğini yapıyorum ama bu çemberin sanki sonu yok. Alevlerle sarılmış ön kapıya varıyoruz. Annemin kapıyı açmasıyla sokaktayız. Cehennemden bir gece. Düşman casuslarının kundakladıkları ahşap İstanbul evleri cayır cayır yanmakta. Sokağın her iki yanındaki evler ateş içinde. Gökyüzünü gün ortasındaymışız gibi aydınlatmışlar. Annem bitkin bir sesle bahçe kapısı diye bağırıyor. Oysa bahçe kapısına varmamız ne mümkün. Esas yangın yeri orası. Ne yapacağımızı şaşırmış bir halde aptal aptal durduk bir an galiba. Emin değilim. Unutamadığım tek şey anneme ayak uydurarak koşmaya çalışmam. Eteğini sıkı sıkıya yapışmış gidiyorum. O ise evin arkasında bahçenin sonundaki açık araziye dönen yolu arıyor. Sokak geçici bir çılgınlığa yakalanmış insanlarla dolu. Hizmetçiler, gece intiharları içinde ihtiyar adamlar, çığlık çığlığa çocuklar ve bu arada terk edilmiş evlerden koparak alev alev üstümüze düşen tahta parçaları. Bir parça tam annemin önüne indi. Bir hayret nidası, sonra bir inilti duydum. Tahtalar büyük bir zevkle çatırdayarak yanıyor, biz ise çıplak ayak, sert kaldırım taşlarının üstünde paldır küldür koşuyoruz. Nefes nefeseyiz. Bu defa karanlık bir sokağa girdik. Yolumuzu engelleyen enkaz yok etrafta. Kapı önlerindeki insanlar yangın onların evine de sıçrayacak mı diye görülmemiş bir telaş içindeler. Allah yardımcımız olsun. Bu ne müthiş gece diyor bazıları ama bizim dinleyecek vaktimiz yok. Kendimizi açık araziye atma çabasındayız. Çok şükür sonunda istediğimiz noktaya vardık. Yumuşak çimler kanayan ayaklarımızı okşuyor. İncir ağacının altında çılgınlık nöbeti geçiriyoruz sanki. Mehmet ve ben yerdeyiz. Kalbimiz yerinden çıkacak gibi çarpıyor. İnce geceliklerimiz vücudumuzda terle yapışmış, gene de titriyoruz. Annem Muazzez'i kucağıma yatırdı ve sırtını küçük ağacın eğri gövdesine verdi. Öyle acınacak bir halde ki duygulanmamak elde değil. Paramız diyordu, takılmış bir plak gibi. Ya mücevherlerim? Ve birden deli gibi yorgun ve kan içindeki ayaklarını aldırmadan gerisin geriye koşmaya başladı. Anne, anne bizi bırakma diye bağırdım arkasından dehşet içinde. Artık ağlayacak gücüm dahi kalmamıştı. Annem beni duymadan, dinlemeden düşe kalka geriye eve doğru koşuyordu. Kucağımda bir dantel şala sarılı olarak yatan Muazzez sızlanıyor, eğilip onu öpüyorum. Ama ilgiye ihtiyacı olan sadece o değil. Bir yandan da Mehmet kolumu çekiştirerek dikkat çekmeye çalışıyor. Onun da omzuna kolumu doluyor, kendime yaklaştırıyorum. Böyle birbirimize yapışmış bir vaziyette iki kardeş oturduk ve evimizin yanmasını seyrettik. Artık beynimiz neredeyse duracak. Hiçbir şey hissetmiyoruz. Ne korku ne yorgunluk. İçimiz bomboş. Etrafımızda çocuklar ağlıyor, kadınlar dövünüyor ama görüp duyduklarımız bizi etkilemiyor. Şu yanan eve annemin dönmesini bile olağan karşılamaktayız. Tepemize kanatlarını germiş olan incir ağacın himayesinde oturmuş Muazzez'in aralıklı mızırdanmalarını dinliyoruz. Önümüzde bizim bahçe uzanıyor, ardında da bütün yaşantımız boyunca bize güven ve rahatlık sağlamış olan evimiz. Tulumbacılar geldiler. Sağa sola koşuşup alevleri söndürmeye çalışıyorlar. Bağırmalarını oturduğumuz yerden duyuyoruz. Ellerinde tek bir tulumba var. Oysa sokağın karşı tarafında yanan ev sayısı hiç değilse 10. Göremediğimiz yanda ise bir o kadar ev daha ateş almış. Tulumbacılar koşup bir kovası oraya, bir kovası buraya boşaltırken alevler alay eder gibi daha bir canlılık kazanıyor. Annemin dönmesini bekliyorum. Uzun zaman geçti, ortalıkta yok. Sonra gecelikli karaltısını uzaktan görüyorum. Çıplak ayak koşuyor, koşuyor, koşuyor. Sonunda yanımıza geldi ve bitkin bir şekilde yere oturdu. Saçı başı darmadağınık ve matem dolu gözleri çılgın bir parıltıyla yanıyor. Evimize doğru baktı. Ben de bakışlarımı o tarafı çevirdim ve çatının son parçasında kapan alevlerin büyük bir coşkuyla yükseldiğini gördüm. Diğer evler gibi bizim evimizde bir kibrit çöpü, bir kağıt parçası gibi kolaylıkla yanmış. Bir zamanlar orada mutlu günler yaşadığımızı hatırlatacak sadece bir kara iskelet kalmıştı yerinde. Ne gariptir ki aradan 33 yıl geçtiği halde şimdi gözlerimi kapasam evimizin yanışını sanki her şey daha dün olmuş gibi bütün canlılığı ile görebilirim. 10. ayrımın sonu, sayfa 122.